Şunu bilin ki prensim, kabaran okyanusların Atlantis'i ve onun görkemli kentlerini yutmasından hemen sonra dünyada o güne kadar görülmemiş bir çağ başlamıştı. Aryas'ın oğullarının doğduğu bu çağda dünya üzerindeki imparatorluklar ve uygarlıklar gökteki yıldızların mavi pırıltıları kadar dağınık fakat belirgindi. İşte bu sıralarda Simeryalı Conan geldi. Çelik bilekli elinden kılıcını hiç bırakmayan bu kara saçlı, şahin gözlü yiğit, tüm imparatorlukları sandallı ayağının altında çiğnemek istiyordu. Bir Nemedya efsanesinden.
Yalnızca asırlardır süregelen bir sessizlik hakimdi Kütçemes'in gizemli harabelerin üzerine. Ama korku oradaydı. Korku, hırsız Şevatas'ın beyninin kıvrımlarında geziniyor, sıkılı dişlerin arasından verdiği soluğunun hızlı ve keskin çıkmasına neden oluyordu. Yıkılıp harap olmuş devasa anıtların ortasındaki tek canlı varlıktı hırsız. Güneşin alev alev parladığı engin ve mavi gökyüzünü siyah bir nokta misaliyle geleyen bir akbaba bile yoktu meydanda. Dört bir yana unutulmuş bir çağa ait kasvetli kalıntılarla doluydu. Ufalanmış zirveleri göğe doğru uzanan çatlamış devasa sütunlar, yerlere devrilmiş devasa taş bloklar, aşındırıcı rüzgarların ve kum fırtınalarının yarı yarıya sildiği korkutucu suretler. Ufukta tek bir yaşam belirtisi bile yoktu. Sadece uzun ve kuru bir nehir yatağının dolambaçlı çizgisi tarafından bölünen çölün nefes kesici, katıksız çıplaklığı. Harabelerin hafifçe parıldayan kalıntıları bu engin arazinin ortasında duruyor, sütunlar batık gemilerin kırık direkleri misali göğe yükseliyordu. Lakin hepsi de tir tir titreyen Şevatas'ın önündeki fil dişi kubbenin ihtişamı yanında gölgede kalıyordu. Mermerden yapılma devasa kaidesi eskiden Ulu Nehir'in kıyılarını oluşturan yüksek tepelerin üzerinde yer alıyordu ve büyük bronz kapısına geniş basamaklarla ulaşılıyordu. Kubbe muazzam boyutlardaki bir yumurtanın yarısı gibi görünüyordu. Saf fil dişinden yapılmıştı ve meçhul eller tarafından durmadan cilalanıyormuş gibi parlıyordu. Zirvesindeki altından yapılma, sivri süsleme de benzer bir parıltıya sahipti. Kubbenin çevresi boyunca uzanan altın hiyeroglifler metreler uzunluğundaydı. Yeryüzünde yaşayan hiç kimse o harfleri okuyamazdı. Ama ima ettikleri şeyleri düşünmek bile Şevatas'ın titremesine neden oluyordu. Çünkü o çağdaş kabilelerin hayal dahi edemeyeceği şekilleri tasvir eden efsanelere sahip oldukça eski bir uygarlığın torunlarındandı. Zamaro'nun usta hırsızlarından biri olan Şevatas ince ve kıvrak bir yapıya sahipti. Küçük ve yuvarlak kafasını kazıtmıştı. Üzerindeki tek giysi ipekten yapılmış kızıl bir peştemaldi. Irkanın tüm üyeleri gibi o da çok koyu tenliydi ve akbaba yandıran dar yüzündeki patlak gözleri keskindi. Uzun, ince ve zarif parmakları bir pervanenin kanatları kadar hızlı ve gergindi. Altın işlemeli kuşağından sarkan deri kılında kabzası mücevherlerle bezeli, kısa ve dar bir kılıç taşıyordu. Şevatas silaha karşı aşırı bir titizlik gösteriyordu. Hatta kınanın çıplak tenine değmesinden bile kaçınıyordu. Ama bu dikkati yersiz değildi. O Şevetas'tı, hırsızların arasındaki bir hırsız. Maul'un batakhanelerinde ve belin tapınaklarının altındaki karanlık köşelerde ismi Huşu ile anılırdı ve adı binlerce yıl boyunca şarkılara efsanelere konu olacaktı. Ama yine de Kütçemes'in fil dişi kubbesinin önünde dururken Şevetas'ın yüreğini korku kemiriyordu. Bu yapının tekinsiz bir yan olduğunu aptallar bile anlardı. 3000 yıl boyunca güneş ve rüzgar tarafından kamçılanmasına rağmen altın ve fil dişi kısımları isimsiz eller tarafından bu isimsiz nehrin kıyısına dikildiği gün kadar parlaktı. Etraftaki tekinsiz harabelerin genel havası da bu doğa ötesi durumla uyumluydu. Şem'in güneydoğusundan uzanan çöl gizemlerle doluydu. Şevatas'ın bildiği kadarıyla buradan güneybatıya doğru birkaç günlük deve yolculuğunun sonunda normal seyrini terk edip sağa doğru kıvrılan ve denize dökülünceye dek batı istikametinde yol alan ulu nehir Styx'i görmek mümkündü. Styx'in kıvrılmaya başladığı noktada sınırları ulu nehir tarafından sulanan kara bağırlı bir hanım yani Stygya krallıkları yer alır ve çevresini saran çöle aldırmaksızın dimdik yükselirdi. Şevatas çölün doğuya doğru steplere dönüştüğünü ve bu düzlüklerin büyük bir iç denizin kıyılarında barbarsı bir ihtişamla yükselen Turan krallığına yani Rikanyalıların topraklarına dek uzandığını biliyordu. Kuzeye doğru at sürdüğünüz takdirde çöl yerine önce çıplak tepelere sonra da Kotun yani Hiborya krallıklarının en güneyindeki şehrin bereketli diyarlarına bırakıyordu. Batıda ise okyanusa dek uzanan şen çayırlarına karışıyordu. Nasıl ki bir adam yaşadığı şehrin sokaklarını ezbere biliyorsa Şevatas da tüm bunları aklında tutmak için özel bir çaba sarf etmiyordu. Hayatı boyunca pek çok uzak diyar gezmiş, pek çok krallığın hazinelerini yağmalamıştı. Ama şu anda maceralarının en heyecanlısını yaşamanın ve hazinelerin en büyüğünü çalmanın eşiğindeyken tereddüte kapılıp titriyordu. O fil dişi kubbenin altında Tugra Kota'nın yani 3000 yıl önce Kutçemes'e hükmeden kara büyücünün kemikleri yatıyordu. Stygya krallıkları o zamanlar Ulu Nehir'in kuzeyine dek yayılıyor ve Şenin çayırlarıyla ötesindeki diyarları kaplıyordu. Sonra bir gün Kuzey Kutbu'nun yakınlarında yaşayan Hiboryalıların güneye doğru gerçekleştirdikleri büyük göç başlamıştı. Yıllarca, hatta çağlar boyunca sürecek muazzam bir göçtü bu. Lakin kurt postlarına ve çelik zırhlara bürünmüş bu gri gözlü, esmer tenli barbarların kuzeyden inip bereketli dağlık bölgelere yerleşmesi ve kılıçlarının gücüyle Kot Krallığı'nı kurması, Tugra Kota'nın, yani Kutçemes'in son büyücüsü hükümdardığı zamanına denk gelmişti. Barbarlar Kutçemes'e azgın dalgalar gibi saldırmış, mermer sütunları kanla boyamış ve Kuzey Stygya krallığını yıkıp yok etmişti. Fakat onlar büyücünün şehrinin sokaklarını yağmalayıp okçularını buğday gibi biçerken, Tugra Kota'nın tuhaf ve korkunç bir zehir içmiş ve maskeli rahipleri tarafından bizzat kendi elleriyle hazırladığı bu kubbeli lahde kapatılmıştı. Müritleri lahdin etrafında vahşice katledilmişti ama barbarlar ne kapıyı açabilmiş ne de ateşle ya da şahmerdanlarla yapıya zarar verebilmişti. Böylece o muhteşem şehri bir moloz yığını halinde arkalarında bırakarak oradan uzaklaşmışlar, yüce Tugra Kota'nsa kertenkeleler ufalanan sütunları kemirir ve kadim günlerde ülkesine su sağlayan nehir kuruyup çöle karışırken, fil dişi kubbeli mezarında rahatsız edilmeden yatmıştı. Efsanelere göre kubbeli yapının altında çürüyen kemiklerin etrafı hazine tepeleriyle doluydu. Pek çok hırsız o hazineleri elde etmeye çalışmıştı. Ve pek çok hırsız lahdin kapısında ölmüş, birçoğu da korkunç kabusların pençesine düşüp dudaklarında deli saçması sözlerle can vermişti. İşte bu yüzden lahdin önünde titriyordu Şevatas ve ona bu korkuyu yaşatan tek şeyin büyücünün kemikleri koruduğu söylenen yılan değildi. Korku ve ölüm Tugra Kota'nla ilgili bütün efsaneleri bir kefen gibi sarıyordu. Şevatas'ın durduğu yerden baktığında zincire vurulmuş yüzlerce esirin zorla diz çöktürüldüğü ve Seti yani Stygya'nın yılan tanrısını onurlandırmak için Kral Rahip tarafından kellelerinin vurulduğu büyük salonun harabelerini görebiliyordu. Hemen yakınlarında o meşhur çukur vardı. Efsanelerde anlatıldığı kadar karanlık ve de çirkindi. Büyücünün kurbanları daha derin, daha cehennemvari bir mağaradan çıkıp gelen isimsiz bir canavara kurban edilirdi burada. Çığlık çığlığa, efsaneler Tugra Kota'nı insandan daha öte bir şey haline getirmişti. Bozulmuş, yozlaşmış bir tarikat hala ona tapıyor ve ateşli müritleri ölülerini ulu karanlık nehre verirken kullandıkları sikkelere onun yüzünü basıyorlardı. Şevatas o ölülerin dillerinin altından çıkan sikkelerin üzerindeki sureti görmüş ve bu görüntü kalıcı bir şekilde zihnine kazınmıştı. Lakin Shevetas korkularını bir kenara bırakıp bronz kapıya iplendi. Pürüzsüz yüzeyinde ne bir sürgü ne de kilit vardı. Ama hırsız karanlık tarikatlara boşu boşuna katılmamış, gece yarılarında ağaçların altında Skelos'un müritlerinin tüyler ürpertici fısıltılarını boşu boşuna dinlememiş, kör Vatelos'un demirle kaplanmış yasaklı kitaplarını boşu boşuna okumamıştı. Kapının önünde diz çöken hırsız çevik parmaklarıyla işi yaradı. Hassas parmak uçları gözle görülmeyecek ya da onunki kadar marifetli olmayan eller tarafından hissedilmeyecek kadar küçük çıkıntılar keşfetti. Bir yandan onlara sistemli bir şekilde bastırırken diğer yandan da uzun zaman önce unutulmuş bir büyüyü mırıldanmaya başladı. Son çıkıntıyı bastırır bastırmaz çılgınca bir telaşla ayağa fırlayıp avucun içiyle kapının tam ortasına bir darbe indirdi. Ne bir menteşe ne de bir yay gıcırtısı duyulmamasına rağmen kapı içeriye doğru geriledi ve Shevetas tuttuğu nefesini sıkılı dişlerin arasından sertçe salıverdi. Kısa ve dar bir koridor çıktı ortaya. Zemini, tavanı ve tünel benzeri duvarları fil dişindendi. Kapı bu koridor boyunca kaymaya devam edip karşı duvardaki yerine yerleşti. Derken yan taraftaki bir açıklıktan sessizce sürünen, yavaşça dikilen Vehlaht'in davetsiz misafirini parlak gözleriyle süzen dehşetengiz bir yaratık çıkıverdi. Işıltılı ve yanağa dönerli pullara sahip 6 metre uzunluğunda bir yılandı bu. Hırsız, kubbenin altında yatan hangi gece karısı çukurların bu canavara besin sağladığını düşünmekle zaman harcamadı. Kılıcını dikkatle çekti ve keskin metalin üzerinden sürüngenin palayı andıran salyalı dişlerinden akan yeşilimsi sıvının bir benzeri damladı. Kılıç, yılanın hısımlarının zehrine batırılmıştı ve o zehrin Zingara'nın iblislerle dolu bataklıklarından elde edilmesi bile başlı başına bir efsaneydi. Shevetas parmak uçlarına basarak temkinle ilerledi. Dizlerini hafifçe bükmüştü ve her iki yöne de hızla sıçramaya hazırdı. Yılan boynunu büküp şimşek gibi ileri atıldığında tüm suratine gereksinim duydu. Yine de ne kadar hızlı olursa olsun eğer şans yanında olmasaydı oracıkta ölebilirdi. Yana sıçrayıp canavarın öne uzanmış boynunu biçme planı sürüngenin göz kamaştırıcı süratı nedeniyle boşa çıkmıştı. Hırsızın ancak kılıcını doğrultup gözlerini kapayacak ve korku dolu bir çığlık atacak kadar vakti olmuştu. Derken silahının kabzası sert bir çekilişle elinden kopup gitmiş, tüm koridor korkunç bir debelenme ve can çekişme sesiyle dolmuştu. Hala hayatta olduğuna şaşırarak gözlerini açan Shevetas, canavarın çamurlu vücudunun inanılması güç açılarla kıvrılıp büküldüğünü, kılıcınınsa onu iri çenesine saplanıp kalmış olduğunu gördü. Sürüngenin kendini körü körüne kaldıran kılıcın sivri ucuna atması tamamen şanstı. Silahın üzerindeki zehir birkaç saniye sonra etkisini gösterdiğinde koca yılan hafifçe titreyen, parıltılı kıvrımlar halinde hareketsiz kaldı. Canavarın üzerinden dikkatli bir şekilde geçen hırsız bir kez daha kapıya yüklendi. Kapı bu kez yana kaydı ve kubbenin iç kısmını gözler önüne serdi. Shevetas acı dolu bir çığlık attı. Zifiri karanlık yerine nabız gibi atan, ölümlü gözlerin ucu ucuna dayanabileceği kızıl bir ışık karşılamıştı onu. Kubbenin kavisli kemerine yerleştirilmiş, kırmızı renkli ve devasa bir mücevherden yayılıyordu. Hayatı boyunca pek çok servet görmüş olmasına rağmen Shevetas'ın ağzı bir karış açık kaldı. Afallatıcı büyüklükte hazine yığınları duruyordu önünde. Elmas, safir, yakut, firuze, opal ve zümrüt tepecikleri, yeşimden, oltu taşından ve gök cevherinden yapılma tapınaklar, altın külçelerinden piramitler, gümüş yığınlarından mabetler, altın kınların içindeki elmas kabzalı kılıçlar, boyalı at kılından veya siyah ya da kızıl tüylerden yapılma sorguçlara sahip altın miğferler, gümüş kalkmalı zırhlar, mezarlarındaki savaşçı krallar tarafından 3000 yıldır giyilen mücevherlerle süslü koşum takımları, saf elmastan oyulmuş kadehler, göz çukurlarına ay taşı yerleştirilmiş altın kaplama kafatasları, insan dişiyle mücevherlerin karışımından yapılmış kolyeler. Fil dişi zemin santimler kalınlığında altın tozuyla kaplıydı ve kızıl ışığın altında milyonlarca ışık saçıyordu etrafa. hırsız büyü ve şaşayla dolu bu harikalar diyarının tam ortasında dikiliyor ve sandallı ayağıyla yıldızları arşınlıyordu. Ama onun gözleri sadece ışık uzmelerinin ortasında, kırmızı mücevherin tam altında duran kristal bir kürsüyü görüyordu. Büyücünün yüzyıllar içerisinde çürüyerek toza dönüşen kemiklerin olması gereken yeri. Şevatas oraya bakmayı sürdürürken esmer yüzü bembeyaz kesildi. Sırtındaki tüyler diken diken oldu ve dudakları sessiz kelimeler sarf etti. Derken sesinin kontrolünü yeniden kazandı ve kabisli kubbenin altında çınlayan korkunç bir çığlık attı. Ardından tekrar asırların sessizliği çöktü Kutçemes'in gizemli harabelerine. Devam edecek.